Ayrım 21.
Yaşadım, talihin bana yürüttüğü yol bitti. İhtiyarlığımın bana verdiği bütün ferahlık, hayatı bulandıran arzu ve endişelerden birçoğunu söndürmüş olmasıdır. Dünyanın gidişine, servete, büyüklüğe, bilime, sağlığa, kendime ait tasam kalmadı. İnsan da var ki sonsuz olarak susmayı öğreneceği bir zamanda konuşmayı öğrenmeye kalkar. İnsan her zaman öğrenmeye devam edebilir. Ama öğrenciliğe değil, altada okuyan bir ihtiyarın durumu gülüştür. Öğrenmek gerekirse durumumuza uygun bir şey öğrenelim. İhtiyarlıkta öğrenim ne işe yarar diye sordukları zaman bize de hayattan daha iyi, daha rahat ayrılmaya diye cevap verebilelim. Genç Kato ölümünü yakın hissettiği bir sırada eline geçen bir Platon diyaloğunu, ruhun ölmezliği üstüne olan bu diyaloğu bu amaçla okuyordu. Sanılmasın ki Kato çok daha önceden kendini ölüme hazırlamıştı. Hayır, ondaki kadar metinlik, kendinden eminlik ve olgunluk Platon'un yazılarında yoktur. Bu bakımdan onun bilgisi ve yürekliliği felsefenin üstündeydi. Bu diyaloğu okumakla ölüme hazırlanmıyordu. Ölüm düşüncesiyle uykusuna bile aralık vermeyen bir insan gibi, hiç istifini bozmadan her gün yaptığı işlerden biri olan okumasına rastgele bir kitapla devam ediyordu. Pretörlükten düştüğü geceyi oyunla geçirmişti. Öleceği geceyi de okumakla geçirdi. Yaşamını yitirmek, onun için mevkini yitirmekten farklı bir şey değildi. İnsanın kararsızlığı. İnsanların davranışları üzerinde düşünce yürütmek isteyenler, bu davranışları birbirine uydurmakta, hepsini bir kalıba sokmakta çektikleri zorluğu hiçbir yerde çekmezler. Çünkü bu davranışlar çok zaman birbirine öyle aykırıdır ki aynı tezgahtan bu kadar çeşitli kumaş çıkması insana olanaksız gelir. Acımasızlığın simgesi olan Neron'a sarayın geleceği üzerine bir idam fermanı imzalatmaya getirmişler. Bir insanı ölüme göndermek Neron'un öyle yüreğini yakmış ki keşke hiç yazı yazmasını bilmeseydim demiş. Gelin de bunu açıklayın. Böyle örneklere herkes de, hatta kendi kendimizde o kadar çok rastlarız ki aklı başında insanların bizi bir kalıba dökmeye çalışmalarına şaşarım. Nasıl olur ki insanda en çok ve en açık görülen kusur zaten bir dalda durmamaktır. Publius'un ünlü sözü de onun için doğrudur. Değiştirilemeyen bir düzen kötü bir düzendir. Bir insanı yaşamının belli başlı durumlarına bakarak yargılamak bize doğru gibi gelir. Ama inanç ve adetlerimizin mayasındaki kararsızlığı gördükçe bana öyle geliyor ki büyük yazarlar bile bizi her yerde, her zaman hep aynı kalan bir varlık olarak görmekte yanılmışlardır. İnsanın herkese bilinen bir yüzünü alıyorlar, sonra bütün hareketlerini bu yüze uydurup anlatıyorlar. Uyduramadıklarının birçoğunu hasır alt ediyorlar. Augustus'u bir türlü anlatamadılar çünkü bu adam bütün hayatı boyunca o kadar sık, o kadar çabuk ve açık değişmeler göstermiştir ki en gözü pek yargıçlar bile onun hakkında hüküm vermekten çekinmişlerdir. İnsanların en güç inandığım tarafı değişmezlik, en kolay inandığım tarafları da değişikliktir. Her gün yaptığımız şey özlemlerimizin ardından rastlantıların rüzgarıyla sağa sola yukarı aşağı gitmektir. Ne istediğimizi ancak bir şeyi istediğimiz anda düşünürüz. Şu her yatırıldığı yerin rengini alan hayvan gibi değişir dururuz. Şimdi ileri sürdüğümüz bir düşünceyi birazdan bırakır, sonra tekrar ona döneriz. Hep salıntı, gidip gelme, kararsızlık. Kukla gibi iplerimiz çekilip oynatılıyoruz. Gitmiyoruz, götürülüyoruz. Suyun akıntılı veya durgun oluşuna göre kimi ağır ağır, kimi hızla akıp giden şeyler gibi. Görmüyor muyuz, bocalıyor insan, aranıyor hep, yer değiştiriyor, yükünü atmak ister gibi. Her gün yeni bir havaya uyarız. Gönlümüz zamanın değişmeleriyle türlü durumlara girer. İnsanların düşüncesi, Zeus'un onlara verdiği değişik gün ışıklarına benzer. Bir düşünceden bir düşünceye gider geliriz. Hiçbir şeyi kendiliğimizden kesin ve sürekli olarak istediğimiz yoktur. Rastlantıların rüzgarı insanı keyfinin istediği yere götürdüğü gibi kendi durumumuzdaki kararsızlık da öteye beriye çekip değiştirebiliyor. İçinize dikkatli bakarsanız kendinizi iki kez aynı durumda bulamazsınız. Ruhumu baktığım tarafına göre kimi şöyle, kimi böyle bir durumda görüyorum. Kendimi bir şöyle, bir böyle anlatışım, içime bir şöyle, bir böyle bakışımdan geliyor. Kendimde türlü durumlar içinde bulamadığım karşıtlık yok. Utangaç ve yüzsüz, çekingen ve atılgan, sessiz ve geveze, kaba ve ince, ahmak ve zeki, babacan ve aksi, yalancı ve doğru sözlü, bilgili ve cahil, cömert ve cimri, yerine göre bütün bu durumları az çok kendimde görüyorum. Ruh eşitliği. İmparatorla kunduracıların ruhları eş kalıptan çıkmadır. Kralların gördükleri işlerin önemine ve ağırlığına bakarak bu işlerin önemli ve ağır nedenlere dayandığını sanırız. Yanlış. Bizi işe süren, işten alıkoyan nedenler onlar için de aynıdır. Bizi komşumuzla kavgaya sürükleyen neden, hükümdarları savaşa sürükler. Uşağınıza dayak atmanıza neden olan şey krala bütün bir ulusu mahvettirebilir. Onların istekleri de bizimkiler kadar sudandır ama kudretleri daha fazladır. Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Kim bilmez ki delilik, özgür bir kafanın yiğitçe çıkışları, yüce ve görülmedik bir erdemin ortaya attıklarıyla çok yakın kapı komşusudur. Dünyanın bize göreliği. Her varlık için en değerli, en yüksek varlık kendininkidir. Başka varlıkların değerlerini kendi varlığını temel alarak ölçer, ona göre yargılar verir. Bu temel ve ölçü olmadıkça hayal gücümüz iş göremez. Başka bir çıkış noktası da yaratamaz. Kendimizin dışına, ötesine gidemeyiz. Bu yüzden insanlar şöyle düşünmüşler. Varlıkların en güzeli insandır. O halde Tanrı onun şeklindedir. Kimse erdemsiz, mutlu olamaz. Erdem de aklın dışında değildir. Akılsa insandan başka varlık da yoktur. O halde Tanrı insan biçiminde olacak. Ksefones bunu pek hoş anlatır. Der ki, eğer hayvanları da tanrılar icat ediyorsa, ejderler onları kendilerine benzetip övünürler. Niçin örneğin birkaç şöyle düşünmesin? Evrende her şey benim içindir. Toprak üstünde yürünmeye yarar. Güneşin işi bana ışık tutmak, yıldızların işi yaşamım ve talihim üzerinde etkili olmaktır. Rüzgarlar, sular bana filan rahatlığı sağlar. Bu gök kubbe benim kadar hiç kimseyi kayırmaz. Ben evrenin göz bebeğiyim. İnsanoğlu benim yiyeceğimi içeceğimi arayıp buluyor. Oturacağım yeri yapıyor. Bana hizmet ediyor. Buğdayı benim için ekip biçiyor. Gerçi beni kesip yiyor ama bu işi kendi eşlerine de yapıyor. Ben de insanoğlunu öldüren, yiyen kurtları yiyorum. Bir kartal aynı şeyi daha büyük bir gururla söyleyebilir. Evrenin en güzel, en soylu yeri olan göklerde istediği gibi uçabiliyor. İnsanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır. İnsanlar arasında. Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır. Bu tutkular yalnız işlerine, akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağırbaşlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Doğru yol uğrunda kendimi ateşe atabilirim ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum. Montaigne şatosu gerekirse herkesin eviyle birlikte yansın ama gerekmezse kurtulmasına sevinirim. İşimin bana verdiği olanaklarla onu korumaya çalışırım. Çoklarında gördüğümüz gibi iş sevgisi bir aksilik ve inatçılık olmamalıdır. Böylesi çıkara ve bencil tutkuya dayanır. Kahpece ve kurnazca bir harekete de cesaret dememeliyiz. Öyle gayretli kimseler vardır ki bütün arzuları aslında insanlara kötülük ve eziyet etmektir. Onları coşturan hizmet ettikleri erek değil çıkarlarıdır. Savaş haklı olduğu için değil, yalnızca savaş olduğu için kızıştırırlar. Birbirine düşman iki dostunuz arasında gönül ve vicdan rahatıyla yaşama olanağı vardır. Her ikisine aynı sevgiyi gösteremezseniz bile sevginizde ölçülü kalırsınız. Hiçbirine sizden her şeyi isteyebilecek kadar bağlanamazsınız. Ölçülü kalmak koşuluyla her ikisinin güzel taraflarını tadarsınız. Bulanık suda balık avlamaya kalkmamak koşuluyla yüzebilirsiniz. bütün varlığımızla her iki tarafa birden bağlanmak hem aklımıza hem de vicdanımıza aykırı düşer. Birinin isteğine uyup ötekine ihanet ettiğiniz zaman o dostunuz bilmez mi ki aynı ihaneti kendisine de yapabilirsiniz. İşine yaradığınız için sizi dinler, ihanetinizden yararlanmaya çalışır ama size kötü gözle bakmaya da başlar. Çünkü iki yüzlü insanlar getirdikleri sözle yararlı olurlar ama götürecekleri sözle de zararlı olabilirler. Birine söylediğim her şeyi gereğinde belki biraz sesimi değiştirerek ötekine de söyleyebilmeliyim. Birinden ötekine götürdüğüm sözler önemsiz, bilinen, ortamalı sözler olmalı. Hiçbirine yalan söylememizi haklı gösterecek bir durum düşünemem. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım. Ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Dostlarımla şu pazarlığı yapabilirim. Bana sırlarını az güvensinler, buna karşılık benim her söylediğimin doğruluğuna inansınlar. Dostlarım bana her zaman istediğimden çok fazla sır vermişlerdir. Filipides, Lysimachos'a pek akıllıca cevap vermiş. Kral ona, dile benden ne dilersin, ne vereyim sana dediği zaman, sırlarınızı vermeyin de ne verirseniz verin demiş. Bakıyorum herkes kendisine verilen işin gizli kapaklı her tarafını bilmek istiyor. Bunlar kendisinden gizlendi mi küsüyor. Ben ise göreceğim işten fazlasını söylemedikleri zaman rahat ediyorum. Bilip de söylememenin üzüntüsünü duymak istemiyorum. Kötü işte kullanılmışsam bari vicdanım rahat olsun. Hiç kimseye fazla sevgiyle bağlanmak, bir uşak gibi sadık olmak istemem. Çünkü insanı ihanete alet etmeye kalkarlar. Kendine ihanet eden efendisine haydi haydi ihanet eder. Gel gelelim, öyle krallar vardır ki insanı yarı yarıya istemezler. Kayıtlı şartlı bağlılıkları küçük görürler. O zaman çaresiz kendilerine koşullarımı söylemeyi daha uygun bulurum. Çünkü kölelik konusunda yalnız aklın köleliğini kabul edebilirim ki onu bile gereğince yapamıyorum. Perhizle, reçetelerle, disiplinle yaşamaktan daha ahmakça, daha hımbılca bir yaşama yolu olamaz. Hekimlik üstüne. Bir hekimin, bir başka hekimin reçetesini hiçbir şey eklemeden ya da eksiltmeden kullandığını gören olmuş mudur dünyada? Bundan anlaşılıyor ki hekimler ünlerini, dolayısıyla kendi yararlarını, hastaların yararından çok düşünüyorlar. Aralarında en bilgesi, en eski çağda bir hastaya bir tek hekimin bakmasını gerekli saymıştı. Çünkü o hekim başarılı olmazsa, bir tek adamın yanlışı bütün hekimlik sanatına yüklenecek kadar büyütülmez. Başarılı olursa da tersine onur payı daha büyük olur. Çokluk oldukları yerde hem mesleklerini gözden düşürürler, hem de yararlı olmaktan çok zararlı olurlar. Hekimlik biliminin büyükleri arasında hiç bitmeyen ve yalnız çok kitap okuyanlarca bilinen anlaşmazlıkla yetinmemeleri, besleyip sürdürdükleri görüş ayrılıklarını ve değişkenliklerini üstelik halka göstermeleri gerekirdi. Hekimlikteki eski çatışmaya bir örnek ister misiniz? Hierofilos, hastalıkların öz kaynağını safra ve benzeri akıtlarda görür. Erasistratus'un kırmızı kanda, Asmleip, Piades gözeneklerden geçen görünmez atomlarda, Alkmeon beden unsurlarının eşitsizliğinde ve aldığımız havanın niteliğinde, Strato aldığımız besinin çokluk, çiğlik ve bozukluğunda, Hipokrat ruhlarda. Hekimlerin dostu ve benden iyi bildikleri Plinius bu konuda sesini yükselterek der ki, yararlanacağımız bilimlerin en önemlisi, yaşamamızı ve sağlığımızı korumakla görevli bilim, ne yazık ki bilimlerin en kararsızı, en bulanığı, en çok değişmelere uğrayanıdır. Güneşin yüksekliğinde ya da astronomik kestirmelerinin bir rakamında aldanmanın büyük bir tehlikesi yoktur. Ama tüm varlığımızla ilgili olan bu alanda, kendimizi bunca ters rüzgarların esintisine bırakmak akıl kârı değildir. Pelopones Savaşı'ndan önce bu bilimden pek söz edilmezdi. Hipokrates ün sağladı ona. Onun ortaya koyduğu her şey Krisipos alt üst etti. Sonra Erasistratus, Aristoteles'in torunu Krisipos'un bütün yazdıklarına karşı çıktı. Onlardan sonra gelen deneyciler bu sanatı uygulamakta bambaşka bir yol tuttular.